Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam geçen hafta Carl Rogers'ın işte kendini gerçekleştiren insanın özelliklerini inceliyoruz. Tasavvufla hocam bunu efendim ilişkilendiriyoruz. Buradan ne alabiliriz hocam? Bunun peşindeyiz. Güzel tasavvufumuzu nasıl hocam böyle psikolojinin hastalıklarına çare yaparız? Onun evet. Peşindeyiz. Evet. Şimdi hocam demişti ki, geçen hafta bahsetmiştik. Herkesle uyum içinde yaşarlar. Hani çocukla çocuk olurlar.
Evet.
Büyükle büyük olurlar. Bitkiyle hocam bitki olurlar desek olur mu? Şundan dolayı diyorum. Çünkü
lisan-ı hal diye bir deyimle birlikte hep bitkileri de konuşturuyor sufiler. Demek ki
sorduğum
bitkinin halinde
çiçeğe,
de
annem babam var mıdır? Çiçek iyidir derviş baba, annem babam topraktır. Şimdi hocam çiçekle haldeş olmuş. Anasını babasını soruyor Yunus Emre Hazretleri.
Evet.
Hocam çok etkilendim ben İbn Arabi Hazretlerinden. Bir ağacın altında oturup gölgelendinse diyor hocam.
Evet.
Artık sen o ağaçla arkadaş oldun.
Evet.
Ne yapalım? Mümkünse diyor git bir dereden, bir çeşmeden bir kova su al, getir o ağacı sula diyor hocam.
Evet.
Şimdi hocam işte al sana şeylerle dostluk, bitkilerle dostluk.
Evet. Böyle olduğundan dolayı sufiler aslında doğal çevreciler yani.
Bir kere az tüketiyorlar.
Evet.
Hayvanları da çok fazla yemenin peşinde değiller hocam. Onu da söyleyeyim. Bizim hocam mesela tasavvuf kitaplarında dervişler, büyük şeyhler kucağında aslan yatar. Diğer kucağında bir koyun, kuzu vardır.
Evet.
Böyle ağaçlarla, hayvanatla. Hocam mesela bizim geyikli babalarımız çok meşhurdur. Pek çok Anadolu türbesinde geyiklerin o boynuzları vardır. Geyikli babadır ismi. Geyiklerle dost olmuştur dağdaki. Hocam böyle bir tabii yaşam hayvanlarla, bitkilerle, insanlarla iyi geçinen.
Evet aklıma şey
türü.
Geldi. Hasan-ı Basri ile Rabia Hazretleri'nin bir hikayesiydi galiba.
Evet.
Ormanda geyik işte yani isimleri yanlış söylüyor olabilirim. Hasan-ı Basri'yi görünce kaçıyor. Rabia'yı görünce yaklaşıyor. Soruyor Hasan-ı Basri Rabia'ya Hazretlerinin nedir bu diye. Çünkü sen et yiyorsun diyor. Ben
senin,
yemiyorum
senin
de.
Diyor midenden diyor. Bu hayvanların kokusu geldiği için senden kaçıyorlar diyor. Hatta buradan yola çıkarak bazı batılılar işte sufiler vejetaryen falan demişler hocam. Bu doğru değil. Yani sufiler hocam et tüketimine mesafeliler. Çok fazla et yemeyelim. Çünkü yedikçe hayvan duygular artar. Az tüketelim. Bugün de hocam öyle değil mi? Yani mesela şu anda modern tıpta da özellikle hocam ileri yaşlarda çok yağlı tüketmek, et tüketmek
yani
çok tavsiye edilmiyor.
Dozunda tüketmek gerekiyor tabii, yani. Tabii. Dozunda tüketmek gerekiyor.
Ama hocam şunu daha hatırlatayım. Bugün maalesef toplumumuzda da yayılmaya başladı bu batıdan gelen veganlık, vejetaryenlik.
Hiç, o da bir başka aşırılık
yani. Hocam bu hayvanları Allah bizim için yaratmış. İstismar etmek, işkence etmek yasak. Ama inekleri kesmeyelim, kuzuları yemeyelim, kuşlara dokunmayalım. Bu da hocam bir aşırılık. Tabii ki işkence etmek, hayvanları böyle zevkine sadistçe şey yapmak doğru değil ama makul bir şekilde hocam onları tüketmekte bizim hakkımız. Bunu da buradan söyleyelim ki hocam bir yani şey gerçeğe burada vurgu yapmış olalım.
Evet çünkü sonuçta insanın biyolojik yapısına baktığınız zaman biyolojideki beslenme zinciri kavramını kullanalım. Beslenme zinciri kavramında insan tepede yerleşiyor. Yani sonuçta insanın organizmik yapısının şeye ihtiyacı var. Ete de ihtiyacı var. Olmadığında mesela National Geographic'te bir belgesel vardı hocam. Sadece vejetaryen tarzı beslenen bir satranç yaşlı bir iki yaşlı alıyorlar. Birisi vejetaryen beslenme, öbürü
normal.
Et de dahil olmak üzere normal beslenme biçiminde. Hangisinin beyin performansı daha iyi olacaktır diye aynı zamanda beyinle ilgili fizyolojik ölçümler de falan da yapıyorlar. Şey daha avantajlı. Et dahil olmak üzere normal beslenen daha avantajlı. Vejetaryen beslenme hele vegan olduğu zaman daha uzak yani veganlarda şey süt ve yumurta da yok mesela yani.
Hocam bu da çok büyük bir aşırılık.
Evet.
Çünkü hocam insan öyle bir varlık ki Allah'tan bir vahiy gelmezse kendisini hocam bu alemde bile konumlandıramıyor tam olarak.
Evet.
Yani o zaman şunu soruyorum ben bu arkadaşlara. O zaman sinekleri de öldürmeyelim, fareleri de öldürmeyelim. Mikroplar da hocam canlı yani.
Yani tabii oradan
evet,
baktığında.
Onlar da yaşam hakkı var. Bırakalım o zaman dişlerimiz çürüsün, hastalıklar bizi yesin öldürsün. Yani hocam bu işin sonu yok. Çünkü vahiy olmadığı zaman hocam insan aklı bazen tıkanıp kalıyor yani.
Ya işte o denge noktasını bulmak. Bir tarafta diyelim ki diyelim ki uzak doğuda yani
her şeyi yemeyecek
yiyorlar. Yırtıcı hayvanları dahi yemek işte şey için söyleniyor ya, Covid-19'un kökeninin işte yarası yemekle ilişkili olduğu söyleniyor.
Bir de hocam şu var, o yemenin dışında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yılanı bile öldürsen bir vuruşta öldür. Hunharca öldürme. He,
ona şey, hayvana işkence yapma. Yani.
Hocam orada bakıyorsunuz bu uzak doğuda. Hocam mesela köpekleri canlı canlı derisini soyuyorlar. Ne, eti daha lezzetli oluyor mu diye nedir? Mesela hocam böyle ben bir televizyon programında görmüştüm. Balığı hocam pişiriyorlar. Ama o kadar çok pişiriyorlar ki balığı başı değil de diğer şeyini. Tabakta hocam balığın ağzı hala hareket ediyor. Ama alt tarafı kızarmış. Hocam böyle vahşeti çok seviyorlar. Yani canlı hayvan, canlı balık kısartılır mı yani yağda?
Yani işte insan bir kez çizgiyi aştı mı? Mesela bazı canlılarda bu varmış. Diyelim ki istakoz yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Onu öldürmeye kalkarsanız tırnak içinde kendi etini zehirliyor. Hı-hı. Onun için onu mesela yavaş yavaş canlı canlı suda pişirme yoluna yeğliyormuşlar. Ama yani o zaman da o canlıyı yemeyeceksin yani.
Öyle hocam, bazı uzak doğuda hocam çok hunharca. Yani hayvanları canlı canlı derisine soymak gibi. Canlı hayvanı pişirip yarısı canlı.
Evet.
Balığın başı hareket ediyor. Ağzı açılıp kapanıyor ama diğer tarafını müşteriler lokantada keyifle yiyorlar. Veya hocam bu geçen duymuştum. Anahtarlık falan var. İçine bazı işte bu akrep tür hayvanları koyuyorlar.
Evet, evet, evet.
O hayvanlar bir ay yaşıyor ama bir ay sonra ölüyor mesela. Siz de onu zevkle seyrediyorsunuz.
Yani hakikaten büyük şey yani, gaddarlık yani.
Geçen Japonya'da öyle bir fiyat vardı hocam, sergi. Balıkları hocam havuzda donduruyorlar. Onun sergisini yapmışlar.
Hmm.
Yani suya soğuk şey veriyorlar devamlı. Soğuk su vere vere. Balıklar hocam yüzerken hepsi donmuş böyle.
Hmm.
Ya hocam yani bu
görüntü hoş geliyor
yani.
Ama yani hakikaten büyük zulüm yani.
Veya boğa güreşleri hocam, veya horoz dövüşleri, veya deve güreşleri. Sufyan hocam buna hoş bakmıyorlar bu tür. Yani vahşetten zevk almak yok tasavvuf kültüründe.
Şey mesela Neşir Coğrafik'in hocam bir de şey belgeselleri var. Böyle beslenme üzerine belgeseller var. Diyelim ki bir tür spor olarak yapıyorlar uzak doğuda. Ahtapotu canlı yutmak.
Allah Allah.
Bir tanesi yutarken tabii vantuzları var. Küçük ahtapot tabii.
Çok,
yani,
çok küçük tabii.
Onların devasaları da var insanı değil yutacak kadar. He. Boğazına takıldı. Hastaneye yetiştirmeye çalışıyorlar yani. Bir yarışma programıydı bu. Yani canlı canlı bir şey nasıl yenir yani?
Hatta hocam aramızda kalsın. Sufiler avcıları fütüvete almamışlar.
Hmm.
Fütüvet teşkilatı var hocam bizde biliyorsunuz. Bazı meslekler hocam sufiler hakir görüyorlar. Haram değildir yani, avlanmak helaldir. Ama genelde hocam avcılığa başlayanların hepsi
şefkatle merhametle
bir süre sonra hocam zevkine yapıyorlar bu işi.
Hmm.
Diyelim hocam kışın karlar kapladı köyünüzü. Köyde gıda sıkıntısı oldu. 3-5 insan eline tüfek alıp ok alıp köyün ihtiyacını karşılayabilir. Veya hocam bazı yerlerde Kuzey Kutup'ta da hocam konuştuk ya geçen hafta.
Evet, evet.
O insanların tek kültürü var avlanmak, başka orada domatesler yetişmiyor
şey,
yani.
Eksi 50
derecede.
Yok yani.
Tamam bunu anlıyoruz da. Ama hocam şimdi işte 5000 dolar verip bir keçi vurmak için günlerce daha gezen insanlar var bugün. Bir ceylan vurmak için 10.000 dolar verip dağları talan eden insanlar var.
Ki eskiden sufilerin zamanında diyelim ki ya sufiler her zaman var da yani bu ilkeleri geçmiş zamanlarda hani hayvanların soyu tükenme tehlikesi de yoktu. Şimdi
evet.
Bir de soyu tükenme tehlikesi var. Yani hakikaten çok büyük bir
hocam soyu tükenme şu demek, Allah'ın yarattığı bir mucizenin
yok
sona ermesi demek yani.
Evet.
Allah çok güzel bir hayvan yaratmış. Yani her şeysi mucize hocam. Hayvanlar dedi ki geçen hafta da her varlık bir mucizedir. Siz o mucizeyi yok ederek Allah'ın bir sanatını sonlandırmış oluyorsunuz bir bakıma. Büyük suç hocam. İslam açıdan bile.
Bu son zamanlarda hocam bir şey gelişti. Mesela sportif avcılık gibi bir şey denizde yapıyorlar. Diyelim ki balığı tutuyor, fotoğrafını çekiyor, bırakıyor. Bunlar daha çok şey, nadir olan balıklar. En azından şey yapmıyor. Bir açıdan da şey, nadir balıklar nerede bulunur, onların kiloları neler, ne kadar büyüklüğe ulaşabiliyor.
Hayvana zarar vermiyor. Eyvallah hocam. Ama hocam
evet,
mesela koca bir ceylanı vurup da kafasını kesip sadece boynuzlarını götüren, kafatasını işte misafir odasına asmak için götüren çok insan da var.
Evet maalesef.
Bu da hocam herhalde yani sufiler bunu hoş görmüyor. Hatta hocam yani sufilerin kabul ettiği meslekler arasında Hocam hamam tellakları da yok. Şimdi hocam kasaplık da yok. Hmm. Diyor ki sufiler, tamam bu meslekler helaldir, yapılabilir. Ama diyor mürüvvet uygun değil. Hmm. Sabah akşam koyun kesiyorsun. Sabah akşam artık kan göre göre merhamet duyguları azaldığı için diyorlar. Hmm. Bu mesleği sen yapma. Hani bir mürit gelmiş şeyhine. Şeyhim demiş müsaade et bir dükkan açacağım. Ne yapacaksın? Kasap olacağım. Sen olma demiş. Şeyhim demiş haram mıdır? Niye ben olmayacağım? Oğlum demiş sen olma başkası olsun.
Hmm. Yani yapısı ona daha uygun olan birisi olsun. Yani tarzı ona uygun olan birisi olsun.
Hatta hocam Sami Efendi Hazretleri oltayla tutulan balığı yemezmiş. Sebebi de şu. Balığı kandırarak yakalıyorsunuz. Yani hani normal avcılık şeyi var. Hani o efendim ağlarla tonlarca balık avlıyorsunuz. O ayrı bir şey ama atıyorsun bir tane olta. Ucunda solucan var, tüy var neyse. Hayvanı aldatarak yakaladığın için onu yemiyor hocam. Bunlar evet. Tabii hocam çok ince şeyler değil mi yani?
Evet.
Bizim yaşamamız zor ama bilelim hocam yani bunları da görelim.
Evet tabii.
Çünkü hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kardeş bir kitap tercüme etmiştim hocam. Yine Sami Efendi Hazretlerinden. Bu kitapta hocam şöyle bir Medine'de Musa Efendi Hazretleri ona yardımcı oluyor. O daha genç. Dışarıda birisi var yemek verir misin diyor. Musa Efendi elinde yemek sinisi. Bakıyor dışarıda hiçbir kimse yok. Herhalde gitmiş diyor.
Hmm.
Biraz sonra Sami Efendi diyor ki dışarıda birisi var. Lütfen yemek verir misin? Bir bakıyor hocam bir kelp, bir köpekçik.
He.
Bütün yemekleri önüne koyuyor hocam. Köpek de afiyetle yiyor yemekleri. Hocam ben bunu tercüme ettim. Ya işte öylesine ettik hani. Ne faydası olacak mesela gibi. Hani merhametli bir insan da. Hocam aradan 3-5 ay geçmişti. Bir tane Filipinli bir kardeşimiz İslam'a girmiş. Ama az daha İslam'dan kaçacakmış. Çünkü bir Arap ülkesinde bulunuyor. O Arap ülkesinde insanlar camdan tüfeğini çıkarıp yolla geçen bir köpek, sokak köpekleri var ya. Avcılık olsun hani sırf keyfine köpeği ateş ediyor mesela. Kediyi ateş ediyor. Niye? İyi atıcı mıyım? Bunu test edecek. Ya kardeşim köpeği niye vuruyorsun? Zavallı hayvanı ayağına vuracaksın belki sakat kalacak. Bunu görmüş İslam'dan soğumaya başlamış. Ben acaba hata mı yaptım? Hmm. Böyle bir dine niye girdim? Çünkü hepsi Arap, hepsi Müslüman. Hepsi camiye gidiyor belki hocam. Sonra bu şeyi okumuş. Bizim o yaptığımız tercümeyi. Bize teşekkür mektubu yazmış.
He.
Bu imanımı kurtardı benim diyor hocam. Bu menkıbe. Az daha İslam'dan çıkıyordum diyor. Sonra görünce demek ki gerçek Müslümanlar, gerçek müminler hayvanlarla iyi geçiyor. Hocam şuradan geldik. Bütün her şeyle yüksek seviyede entegrasyon. İyi geçinme, uyum içinde yaşama demiştik. Hocam da sufiler her şeyi olduğu gibi kabul ediyorlar. Mesela hocam ben senin arkadaş oldum. İlla benim gibi ol. Değiş demiyorlar yani. Haramına düşmediğin sürece herkesin fıtratını hoş gör yahu. Felsefesi hocam bizde.
Evet. Hocam mesela Muhyiddin Arabi taşların da Allah'ı zikrettiğini vurguluyor. Yani bildiğin taş bile sıradan bir taş değil. Allah'ı zikreden bir şey. Şimdi artık işte bir taşın da atomlardan oluştuğunu, atomların içerisinde proton ve
zikir halkası olduğunu,
o vesaire öğreniyoruz.
Hatta yani. Hocam şöyle diyor İbn Arabi bu şeyde.
Onun için onun gözünde çok
şöyle diyor hocam. Sert taşı alıp da yumuşak taşı atarak taşlar rahatsız etme diyor hocam.
Hmm.
Hocam bazen gideriz hani deniz kenarlarında her gördüğümüz taşı denize atarız.
Evet.
Yani belki bu taş orada olması gerekiyor. Belki balığın kafasına vuracak hiç düşünmeyiz. Yani evet. Değil mi? Bunları esasında yasaklamış oluyor hocam İbn-i Arabi Hazretleri. Taşa bile taş deme diyor. Hatta hocam Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala taşların Allah korkusundan çatladığını söylüyor. Hmm. Yani bir tepeden hocam taş yuvarlanırsa Kur'an-ı Kerim'e göre bunun sebebi Allah korkusundan o taş yuvarlanıyor. O gözle bakarsan hocam bu taş mübarek bir varlık haline geliyor. Ama ya bunlar işte tabiatın basit unsurlarıdır dersek bu sefer hocam her şey olağanlaşıyor. Hocam güzel bir şey var. Kediler yavrusunu yemek isterse onu fareye benzetilmiş. Yani bir insan zarar vermek isterse zarar vermek istediğini sıradanlaştırırmış şeklinde. Halbuki hocam sufiler her şeyi mübarek, her şeyi bir mucize, Allah'ın yarattığı bir mucize olarak görüyorlar. Ona göre tabii ağaca, kuşa, efendim diğer varlıklara hocam nerede kaldı insan?
Evet.
Hani Mevlana diyor ya, Kabe diyor Azeroğlu İbrahim'in yapısıdır. Kalp ise Allah'ın yapısıdır.
Evet.
Sakın kalp kırma diyor. Kabe'yi yıkarsan diyor yani tamam Kabe mübarektir ama neticede İbrahim Aleyhisselam o da bir putperestin oğlu. Azer'in oğlu. Ama bu kalbi direkt Allah yaratmıştır. O yüzden İmam Rabbani diyor ki kalp diyor Allah'a en yakın olandır. Allah'a komşudur. Hiçbir zaman diyor komşu rahatsız edilmez. Kafirin bile olsa hocam, inançsızın bile olsa boş yere Allah'ın emrettiği kadar ancak müdahale edebilirsin. Onun ötesinde diyor kalp kırılmaz diyor hocam sufiler. Hocam var mı diyeceğin son bir söz? Birkaç cümle alalım sonra araya girelim.
Evet, yani sonuçta insan kendini bütün varlığın içerisinde, kozmosun içerisinde konumlandırdığında kendine ve varlığa bakışı değişiyor. Yaşam çok daha anlamlı hale geliyor. Carl Rogers'ın da amaçlarından bir tanesi insana varoluşsal bir yaşayış diyor. Yani yaşamın evrenle ve yaşamla böyle bir akış içinde olan, onunla birlikte gelişen bir şey olarak vurgusunu yapıyor.
Tabi hocam bunları İslam'ı bilmediği için, dini de belki tam bilmediği için. Gerçi hocam Hristiyan kökenleri var Carl Rogers'ın.
Evet.
Din eğitimi, Hristiyan eğitimi almış.
İlahiyat eğitimi de almış.
Almış. Yani, evet. Ama hocam şu var ki hiçbir dinde hocam, hiçbir ilahi kitapta Kur'an-ı Kerim kadar tabiattan, yıldızdan, ağaçtan bahseden hocam ayetler yok.
Evet.
Hocam belki varmıştır. Veyahut hocam o zamanın insanı o kadar gelişmiş olmadığı için. Çünkü hocam bizim inancımız şu. İnsanlık Kur'an-ı Kerim'le beraber çok gelişti ve en mükemmel kitap Peygamber Efendimiz zamanındaki insanlığa geldi.
Evet.
Daha önceki dönemler insanlığın gelişimi o kadar tamamlanmadığı için hani kamil dine ihtiyaç yoktu belki.
Evet.
Şimdi hocam mesela cep telefonlarımız var değil mi? Ne kadar akıllı. 50 sene önce olsaydı bunlar belki kullanamazdı kimse bunları. O zaman çünkü teknolojik altyapı yoktu. Evet. O yoktu, bu yoktu. Şimdi daha uyumlu. Bunun gibi hocam, o yüzden kitabımız elhamdülillah bu konuda ufkumuzu açıyor, önümüzü açıyor hocam. Allah'a şükür ederim. İyi ki müminiz, iyi ki Müslümanız. Hocam kısa bir araya giriyoruz.
Girelim.
Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ali Rıza Baydan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam şimdi Carl Rogers'ın kamil insan, yani kendisini gerçekleştiren insandaki özelliklerini inceliyorduk. Bir tanesi de hocam bağımsız hareket etme. Personal autonomy diyor hocam. Yani böyle dıştan toplum baskısıyla değil de içinden geldiği gibi ruhunun dediği şekilde hareket etme. Şimdi hocam biz zaman zaman toplum baskısını çok gözümüzde büyütüyoruz. Tabii pozitif toplum baskısı güzel hocam da hani bazen hocam bu düğünlerimizde, adetlerimizde, gelenek ve göreneklerimizde acayip bir israfa vesile oluyor. Geçen bir yerde okumuştum hocam.
Evet.
Bu ah başkası ne der olmasa diyor. Ne kadar güzel düğün yapabilirdik. Ucuzuna israfa kaçmadan. Ne kadar güzel bir ev kurabilirdik ama şu kör olası ah başkası eller ne der, el alem ne der hocam.
Evet.
Hocam bizi mahvediyor bu el alem ne der kaygısı.
Aslında o tabii özgüven oluşmaması, yani kişiliğin bir açıdan yaralı olmasından kaynaklı bir durum yani. Sonuçta bunun sonu da yok. El alem hep bir şey diyecek yani.
Her zaman el alem. Hocam güzel bir kayası var yani bir gün oğlunla beraber merkebe binmişler.
Evet.
Demiş ki bir siyah demiş ayıp şu sıcakta iki insan demiş zavallı merkebe demiş canını çıkarıyorsunuz.
Evet.
Oğlum demiş senin aşağı demiş kendisi binmiş. Demişler ki bir süre sonra başka bir grup karşılaşmış. Ya hoca demişler ayıptır ya küçük çocuğu yürütüyorsun kendin eşeğin üzerine kurulmuşsun keyfince gidiyorsun. Oğlum demiş sen bin ben ineyim. Ondan sonra bir grup insan biraz sonra ya demişler ayıp demişler. Gepgenç çocuk eşeğe binmiş. Zavallı yaşlı babası arkasından şu sıcakta yürüyor. Oğlum demiş ikimiz de inelim aşağıya. Ne sen ne ben. Biraz sonra yine bir kalabalığa denk gelmişler. Ya demişler şu saftiriklere bakar mısınız Allah aşkına. Bomboş eşek ikisi de binmiyor. Boş boşuna yoruluyorlar. Hoca demiş ki bu iş böyle olmayacak demiş. Eşeği ayaklarımı sıraya bağlamışlar. Bir tarafına babası bir tarafına oğlu eşeği taşımışlar.
Evet.
Şimdi insanoğlu hocam hani dilin kemiği yok. Ne yapsanız ayıplayacak. Bu yüzden hocam sufilerde melamilik var. Melamilik şu demek işte otonom olmak, bağımsız olmak yani oymuş şuymuş o ayıp
bu o günah. O dedi bu dedi.
Haram hocam bak yanlış anlaşılmasın yani Müslüman toplumun tabii haram helal onu bir şey demiyorum ama bilhassa hocam lüzumsuz adetler, gelenek ve görenekler var ya.
Evet.
Başkası için yaşamak.
Evet.
Düğün yapayım ama iyi düğün yaptı desinler. Ev alayım ama evi güzelmiş desinler. hep böyle desinler. Hocam bugün esasında bu Facebook'lar falan çıkalı da herhalde
daha da arttı bu.
Hocam çok arttı ya.
Evet, maalesef. Aslında moda dediğimiz şey de hocam. Hı. Moda da aslında el alem ve desinler üzerine kurulu bir şeydir yani.
Sistem.
Evet. Ne yapıyor sizi? Bir tarafa doğru güdülüyor. Oraya doğru yönlendiriyor. O bakımdan insanın kişilik güçlendikçe, özgüven arttıkça, işte kendini gerçekleştirme Rogers'ın kavramını kullanırsak, o konuda insanın yürüyüşleri güçlendikçe çevreyi artık etmez yani.
Yani hocam topluma karşı saygısızlık değil haşa. Evet. Ama toplumun böyle hani insanı efendim zora sokan, gereksiz, lüzumsuz işte moda dediğiniz
evet.
adetler var ya hocam. Hocam bugün mesela bir kardeşimiz düğün yapacak. Gücü 5 lira, inanın hocam 50 liralık düğün yapıyor.
Evet. Ve sonra
o ne der, bu ne der, şu ne der.
Ve sonra da yeni kurulmuş bir aile borç altında hayata başlıyor.
Hocam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyorsunuz. Mesela diyor ki bir düğünde asgari bir koyun kesilecek diyor hocam. Şart bu.
Hmm.
Millet o koyunu yiyip neşelenecek. Düğün budur yani. Hiç o yoksa bile para toplanacak hocam. Bu kadar. Bir koyun kesilecek hocam. Ve çeyiz de o kadar az ki hocam. Şimdi hocam aman Allah'ım evler düzülüyor. Şunlar bunlar insanlar 30'una 40'ına giriyor hala. Bir türlü hazırlıklar bitmiyor. Takılar bitmiyor hocam. Ondan sonra gençlerimiz bekar. O ne der, bu ne der. Bir türlü bağımsız hareket edip de şöyle bir
defa bekar kaldığı için el ele gene konuşuyor.
Yani hocam evin bahçesinde şöyle bir güzel yemek verilse ucuzundan.
Evet.
Yani pilav üstü ne bileyim işte bir koyun kesilip et dağıtılsa bir ayranla beraber ne olur? İlla lüks bir yer kiralanacak. Hocam geçen bir gelinlik fiyatı duydum. İnanın normal bir memurun 3-4 yani hocam dedim mütevazi şeyi.
Hmm.
3-4 aylık maaşınız hocam bir gelinliğe yetmez şu anda.
Tabii sonuç iyi olmuyor.
Maalesef hocam.
Bir de işin ilginç tarafı bu el alem ne der ya da desinler üzerinden gittiğin zaman hiçbir şekilde mutlu olma şansın yok. Çünkü sen diyelim ki el alemin dediği bir şeyi yaptığın zaman el alemin ağzını torba değil ki büzesin. O gene konuşmaya devam edecek.
Yine başka
ağzı
bir
olan konuşuyor diyorsun. Kardeşim her konuşanı da sen duyma. Değil mi? Umursama.
Veya ciddiye alma hocam. Yani,
önemseme.
Tabii.
Şimdi bir kural vardır psikolojide. Ödüllendirilen davranış gelişir.
Evet.
Tekrarı artar. Şimdi sen insanların el alemin dediğini yaptıkça el alem daha çok der sana. Sana bir şey senin yönettiğini anlar yani insanlarla.
Onların çizdiği çizgiye girmiş oluyorsun.
Yani onlar o kurduğu oyunu oynuyorsun yani. Onların kurduğu oyunun bir sonu yok ki. Sen ilkelerine bağlı olmak başka bir şey. Yoksa Sufilerde Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin bir şeyi vardı. Topluma uyma kirinden bahsediyordu. Sufinin topluma uyma kirinden.
Özellikle avam halkı hocam bu tabii.
Evet tabii. Yani kastettiğiniz tam bu nokta. Yani yoksa insanlardan uzaklaşmak, insanları küçümsemek falan değil. Dediğiniz tam bu nokta. İnsanların keyfince geliştirmiş olduğu sözleri kulak asmamak, o adetlere uymamak. İşin doğrusundan gitmek yani.
Zaten hocam bir devamı da unconventional ethics diyor. Sıra dışı ahlak anlayışları vardır. Yani ahlakı ruhlarından gelen sesle idare ederler. Böyle
evet.
Toplumdaki o saçma sapan bazı modalara uymazlar diyor hocam. Sufiler bu konuda hocam dediğim gibi işte melamilik anlayışını geliştirmişler. Yani önemli olan Allah ne der? Allah'tan korkmak, Allah'tan utanmak.
Evet.
Yoksa Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin şunu demiş, bunu demiş. İnsanlar hocam cenneti yok, cehennemi yok.
Evet.
Derler, geçerler. Alırsan üzerine size bir top attı hocam mesela, kirli bir top.
Evet.
Çekil kenara top, o topu. Düşsün gitsin yani.
Mesela hocam, hayal kavramın uğradığı dönüşüme bakarsak aslında ne kadar bir hale geldi.
Hayal Allah'tan korkmak, utanmaktır.
Allah'tan utanmakken insanlardan utanmak oluyor.
Şöyle de hocam tabii insanı utanmayan Allah'tan utanmaz. O da ayrı hadis-i şerif var ama yani bu şu manada. İnsanların bu tür koyduğu ilahi kökeni olmayan örf adet neyse hocam gelenek.
Bir de sosyal fobi anlamda utangaçlık. Mesela hakkını talep edememek.
Evet.
Meramını gidip anlatamamak. Minibüste para üstünü isteyememek.
İşte hakkımı istersem millet beni ayıplar.
Diyelim ki notuna itiraz edeceksin. Notuna itiraz etmekten
taşınmak.
Ama, utanmak, çekinmek bu anlamda yani. Yoksa elbette insan şey olmalı. Yani insanlardan da bir utanma hissi olmalı ama o bir sosyal fobiye dönüştüğü andan itibaren o bir hastalık yani.
Bizim hocam İslami kesimlerde bu çok var sanki. Yani böyle hakkını alamamak. Hocam bazı insan bilinçli olarak aldanması fazilettir.
Yani ha, o senin tercihindir. Kendi tercihindir. Yani şey dersin. Ama bir taraftan da şeyi içinde ukde olarak kalıyor yani.
Hocam ukde olarak kalmanın dışında ailene, çoluk çocuğuna, nafakana zarar veriyor.
Evet.
Seni adam kandırıyor, aldatıyor.
Mesela ben çok hatırlıyorum vermiyor. Hocam çocukluğumda lise yıllarında da vardı bu. Borç vermişim. O paraya benim ihtiyacım var.
İsteyemiyorsun, utanıyorsun.
Utanıyorum. Şey yani lisede 2-3 defa öyle benim için ciddi para yani.
Halbuki borç alan da keyfince yaşıyor. Yani
değil. Evet. Şey olsa hani zarureten vermezse ya da işte böyle özel bir durumu olsa falan o da değil yani.
Hocam o yüzden bazen hayır demesini de bilmek gerekiyor.
Evet,
bizim
kesinlikle.
Değerli toplumumuzda her şeye evet diyoruz. İstemediğimiz şeylere evet diyoruz bazen. Bizi zorlayan, bize faydası olmayan, dine faydası olmayan konulara evet diyoruz.
Evet.
Burada da hocam biraz dikkatli olmakta fayda var. Diyor ki hocam kendini geliştirmiş insanların bir başka özelliği merhamettir. Her şeye karşı merhamet sahibidirler. Hakikaten hocam bugün mesela tabii ki merhamet İslamiyet'in en önemli kavramlarından birisi. Ama hocam Batı'da da bakıyorsunuz bazı merhametli insanlar yok değil. İşte bu sınır tanımayan doktorlar örgütü var.
Evet.
Afrika yardım örgütleri var. Hocam bir kısmı siyasidir şudur budur ama hakikaten çok temiz olanları da var yani böyle. Demek hocam insan fıtratında bir iyilik yapma duygusu var.
Yani hepsini bir kategoriye koymak hakikaten şey olur. İnsafsızlık olur yani. Ya da birilerinin onlar üzerinden bir şey yürütüyor olması ayrı. Ama
ayrı
hakikaten
şey.
Yani gerçekten bu konuda çaba içerisinde olanları da takdir etmek lazım.
Ama hocam
yani.
Bu merhamet konusunda hiçbir kültür bizim kültürümüzle yarışamaz herhalde. Biz hocam camilerimize bile kuş saraylar yapmışız. Yani kuşlar, serçeler gelsin cami
evet.
Taştandır ya. Yuva yapamazlar diye onlara evcikler yapmışız. Hayvanlar için hocam vakıflar kurmuşuz. Bırakın hocam insanları, yolcuları,
evet.
Öğrenci. Zaten hocam onlar o kadar rahatlar ki. Yurtlar, kervansaraylar,
Osmanlı'da göç eden kuşlar için, göçmen kuşlar için bile şey var, vakıf var. Sadece onlara dönük yani. Demek ki uzmanlaşmayı da önemsiyor yani. Niye? Herkes her yere yetişemez yani. Onlar bir noktaya odaklansın.
Hocam o zaman bu vakıflara bir şey diyebilir miyiz? Vakıflar uzmanlaşmış merhamet kurumlardır.
Tabii.
Kimisi öğrenciye, kimisi hastaya.
Evet, kimisi yolcuya.
Evet.
Kimisi kuşlara, kimisi bitkilere, kimisi yer temizliği mesela. Tükrükleri şey etmek.
Hocam Osmanlı döneminde öyle vakıflar var ki inanamazsınız ya. Adam hocam bir nehirde karşıdan karşıya vapur vakfetmiş. Gitmiş bir kere çok beklemiş. Ya demiş yazık bu insana neyi bekliyor? Vapur hocam satın almış. Onun bakımı için de bir sürü tarla, dükkan vakfetmiş. O vapurun veya kayığın hocam vazifesi nehrin bir kenarından diğer kenara insanları bedava getirip götürmek. Hocam ne değişik vakıflar var ki hayran kalırsınız.
Evet.
Ecdadımızın o ince düşüncesine. İşte diyor ki mesela Ramazan günleri dağdan kar getirilsin. Camiden çıkan cemaate soğuk şerbet içirilsin.
Evet.
Dehşet hocam. Gece işte şehit ailelerine, hastaların evine yemekler gece götürülsün. Sakın onlar utandırılmasın. Gündüz gözüyle değil. Yani hocam bu merhamet konusunda kimse bizim elimize su dökemez diye düşünüyorum İslam kültürü için.
Evet. Şeyde hani peygamberimizin hadisinde sonuçta insanların yapıp ettiği her şey sevap, günah şeyle ölümle birlikte sona eriyor ama üç şey devam ediyor. Birisi hayırlı evlat, birisi yararlı ilim, biri sadakayı cariye. Şimdi cariye kelimesi yanlış anlayanlar olabilir. Akıp giden.
Devam eden hayır.
Devam eden bir hayır yani.
Hocam,
şimdi vakıflarda adam şey diye düşünüyor. Ya ben ölüp gideceğim ama bu belki onlarca belki yüzlerce yıl benim amel defterime iyilik olarak yazılacak yani.
O yüzden hocam hani İslamiyet ve Müslümanlar bu konuda çok hassaslar. Çünkü hocam bizim Kur'an-ı Kerim'imiz Bismillahirrahmanirrahim diyor. Rahman ve Rahim olan Allah.
Evet.
Hep merhamet, hep acıma, hep şefkat. O yüzden hocam Müslümanlar da bunu elinden geldikçe çok güzel şekilde hayatlarına yansıtmışlar. Kendini gerçekten insan hocam. Ya ben gemimi kurtardım. Lüks içinde yaşıyorum. Çok kitap okuyorum yani. Çok akıllıyım. Bana ne başkasından diyemez hocam.
Evet.
Bir vakıf kurar. Hocam bugün aile vakıfları var mesela. Ben çok hoşuma gidiyor bazıları. Çok büyük hocam para kazanmış. Sonra hocam o parasını tamamen vakfa adayanlar var. Büyük kısmını verenler var. Tabii hocam bu iyilik derece derece. Herkesin inancına göre, fedakarlığına göre. Ama hocam bu sahabe zamanında böyleymiş. Sahabeden zengin olup da vakıf kurmayan yokmuş hocam. O yüzden bu vakıf meselesi, hayır meselesi, merhamet meselesi hocam. Hele hocam şu koronavirüs günlerinde işini kaybeden, aşını kaybeden çok kardeşimiz var.
Evet.
Yani Müslüman hocam bencil olamaz ya. Ben karnım tok. Komşumdan bana ne dersek hocam, Peygamber Efendimiz bizden değildir diyor.
Evet.
Demek hocam komşumuzun kapısını bu manada dinlememiz lazım. Yani yanlış anlaşılmasın. Kulak kapartmak manasını söylüyorum hani.
Evet. Mesela sonuçta merhametli derken, başkasına şefkat ve merhamet gösterirken aslında sen kendi kalbine de şefkat ve merhamet göstermiş oluyorsun. Kalbin diri kalıyor. Niye?
Çünkü kalp öyle yaratılmış değil mi hocam?
Çünkü sen başkasına rahmet ve merhamet etmiyorsan senin kalbin katı taş demektir.
Ölmüş kalp.
Sen kendini zorlayarak önce zorlayacaksın. Yani bazı diyor ki içimden gelmiyor. İçinden gelmeyebilir. Kalbin taşlaşmış olabilir. Ne yapacaksın?
Zorla zorla.
Hani Kur'an'da geçiyor ya hocam, o kayalardan bile su fışkırır yani. Şimdi gidiyorsun Kaz Dağları'na hocam. Dağın tepesinden akan su kayaları da oymuş geçmiş yani. Dolayısıyla insan böyle şefkat ve merhamet egzersizleri yapmalı ki o muhtaç olan bir insana gösterdiğin bir iyilik ondan daha fazlasında sana yarayan bir şey yani.
Hocam o zaman çocuklarımızı da şimdiden vermeye alıştırmak lazım. Yani evet. Hayır yapıyorsak evlatlarımızın eliyle vermek, verdirmek. Oğlum şu 5 lirayı götür. Şu teyzeye, amcaya ver. Şu ekmek torbasını götür. Falanca komşunun evine bırakıver.
Mesela geleneği vardır ya hocam. Aşureyi çocuklara dağıttırırlar mesela.
Çok güzel bir şey hocam.
Çok
ya.
Güzel bir gelenek gerçekten. Gelenek o, evet. Bir de konu komşuyla da çocuk tanışmış oluyor. Bir de büyükler götürse hani öbür taraf hani
müsait ikramı değildir.
Müsait değildir. Bir de ikramı almak da bize biraz gelir.
Evet.
Zor gelebilir. Ama çocuktan geldiği zaman ya evet. Çocukla beraber almak istersin o ikramı
hocam
yani.
Hiç böyle düşünmemiştim. Bak çocukların getirmesini şimdi daha farkındalığını fark ettim diyeyim. Hakikaten çok güzel bir gelenek hocam. İşte hocam bunlar güzel gelenekler. Güzel örfler. Hani komşumuza aşure göndermek, komşumuza yemek göndermek. Çünkü hocam hadiste var bunun aslı.
Evet.
Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhalde Ebu Zer olsun. Ey diyor Ebu Zer, en fakir sahabeden birisi. Yemek yaptığın zaman yemeğin suyunu çok kat. Komşuna da götür diyor. Şimdi hocam bir yemek pişiriyorsunuz. Belki malzemeniz az. Ama hocam suyu katarsanız çorba olur. Çorba da hocam herkese fayda verir. Ekmek de olarak yersiniz içine. Yani bizim Anadolu kültürü hocam çok vardır bu.
Evet.
Şimdi hocam yani biz maalesef bazen bu merhametten de mahrum kalmaya başladık.
Evet.
Devletler zenginleşti. Artık her şey devlet yapıyor falan. Komşularımızın da durumu bazen iyi olabiliyor hocam. O yüzden hocam vakıflara sahip çıkmak lazım diye düşünüyorum.
Evet kesinlikle. İnsanlar artık bir de arıyor. Yani muhtaç insanları arıyor. Bizzat vereyim diye. Bir kısmı gözümle görsün diye. Bulmakta zorlanıyor. Hocam Konya'da hala devam eden şivlilik geleneği var. Şivlilik geleneği çocuklar böyle alay oluşturuyor. Aşureleri topluyorlar, dağıtıyorlar. Kendileri de yiyorlar. Onu böyle daha hale getirmişler. Böyle çocuklar için eğlenceli bir hale
çok
getirmişler.
Güzel.
Yani. Ben çocukluğumda atıyorum. Çocukluğumda o niçin yapılıyordu tam bilmiyorum. Köyün çocukları toplanırdı. Böyle bir halinde konvoy halinde bütün evlere uğurlarında
bayramlarda falan olurdu hocam bu daha çok.
O zaman mıydı?
Bayramlarda olurdu.
Anladım. Böyle ilahiler,
evet.
Türküler, eğlenceler
evin
falan.
Evin annesi
her evden bir
onlara
alınırdı.
Şeker seper.
He.
Kuru yemiş seper.
He.
Gözleme yapar, gözleme verirdi. Köylü çocuklar onlar hocam sonra toplanır yerlerdi beraber. Böyle hocam bayramın farkını. Hocam işte bunlar güzel adetler.
Evet.
Yani pozitif bunlara şimdi karşı çıkmak çok yanlış. Ama hocam bizim dediğimiz biraz önce işte düğünde şöyle bir gelinlik giyeceksin ki senin maaşının 10 misli olacak. Sadece gelinlik hocam.
Evet.
Bir de hocam resim çektireceksin çamurda, yağmurda, karda. O da şöyle olacak. Hocam bunlar insanı çok üzüyor. Hocam şimdi mesela böyle ben hep söylüyorum bunu. Bir pikniğe gidin inanın gelinlerden geçit yok. Herkes hocam en güzel elbisesiyle gelip bu çamurda, çimende tamam hocam resim çektirmek belki güzel bir şey ama o kadar abartıyorlar ki hocam. Bir keresinde hocam o resim çeken geline diyor ki çocukların sallandığı şeylere, kaykaylara falan. Yani hocam artık iyice ayağa düşürmüşler yani.
Evet.
Çamura yatanlar
hocam. Bazen de şey oluşturuyor, risk oluşturuyor, kaza geçirecek. Bir zaman arkadaşlarla şeye gitmiştik. Rumeli Kalesi var hocam. Tam Karadeniz'in sahilinde.
Evet.
Boğaz'ın bitimi Karadeniz'in başladığı noktada Rumeli Hisarı, bildiğimiz Rumeli Hisarı değil. Hmm. Rumeli Kalesi.
Evet.
En uçta. Şimdi orada burçlar var ama bazı burçlardan hocam aşağısı uçurum da ben mesela yukarı çıktığım zaman ayakta duramıyorum. Siniyorum
rüzgardan
böyle.
Rüzgardan dolayı belki.
Rüzgar da var. Bir de başı dönüyor insan hocam. 30-40 metre şeyle birlikte uçurumu da hesaba kattığın zaman.
Evet.
Denize olan mesela. Şimdi mesela zorluyor diyelim ki gelini damadıyla oraya çık fotoğraf.
Ölüm var bu işin ucunda.
Ölüm var bu işin ucunda.
Hocam
yani.
Ben de bazı yerlerde gördüm. Mesela böyle kalelerde falan karı koca illa selfie yapacaklar. Ya kardeşim düşme ihtimali var.
Evet.
Hocam düşüp ölende çok insan var selfie'den dolayı.
Var evet. Bir ara onların rakamları var da köpek balığı saldırısı ölenlerden daha fazlaymış. Selfie çektirirken kaza geçirip ölenlerin sayısı yani.
O yüzden hocam bu tür insanlar yani kendine geliştirmiş insanlar bu tür boş işlere kulak vermezler. İlla bir resim çek de gönder. Bilmem dağın tepesinden, zirvesinden. Buna gerek yok hocam. Sen dağın zirvesini keşfet. Orada zevk al. Anı yaşa.
Evet.
Evet hocam. Böylece hocam bayağı bir konu işlemiş olduk ama hocam henüz bitmedi. İnşallah hocam önümüzdeki hafta devam ederiz.
Olur. Orada Carl Rogers Danışan Merkezi Psikoterapi'ye final yapmış
eyvallah,
oluruz yani.
Eyvallah. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.